Değerli dostlar, tekrar hepiniz hoş geldiniz. İkinci sezonun ikinci bölümünde değerli Selin Kılıç hanımefendiyi misafir ediyoruz bu akşam Değer Katan Eğitimler serimizde. Şu anda YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, Twitch'te canlı yayındayız. Ve şöyle söyleyeyim, çayınızı, kahvenizi, suyunuzu, her şeyinizi almışsınızdır diye ümit ediyorum. Çünkü soluk soluğa bir saat geçiriyor olacağız. Hem Selin Hanım'ın ilham veren bir hayat hikayesi var. Ben hem birkaç eğitimine katılma şansım oldu ve biyografisinden okuduğumda da gerçekten çok etkilenmiştim. Eminim size de ilham olacaktır. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Sonrasında da hazırladığı girişimcilik yolculuğuna çıkmak isteyenlere müthiş fayda sağlayacak harika bir içerik var. 15 yıl boyunca, hatta belki daha uzun süre kurumsal hayatta beyaz yakalı olarak çalışmış. Sonrasında da girişimcilikle tekrar doğduğunu ifade ediyor Selin Hanım gerçekten. Şimdi yaklaşık 45-50 dakika sürecek eğitimimiz, sunumumuz, ama sonrasında Selin Hanım'ı hemen bırakmayacağız. Sorular yönelteceğiz. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz sorular olursa, Selin Hanım'a sormak istediğiniz, mutlaka diğer platformlardaki chat ortamına yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince onları toplayıp Selin Hanım'a iletmeye çalışacağım. Zoom'dan dinliyorsanız da hemen Q&A diye, soru ve cevaplar diye bir kısım var. Oraya sorularınızı belirtirseniz diğer arkadaşlarımız da oralara like atabilir. En beğenilen sorular yukarı çıkıyor ve en beğenilen soruları da Selin Hanım'a iletmiş oluyor olacağız. Şimdiden herkese verimli ve keyifli bir eğitim diliyorum. Selin Hanım, size de çok çok teşekkür ederim. Bu akşam bize vaktinizi ayırdınız. Ben de şimdiden kağıdımı kalemi hazırladım. Notlarımı tutmak için hazırım. Başlamadan önce de size şöyle kısaca tanıyabilirsek çok mutlu oluruz. Buyurun.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada olmak gerçekten çok kıymetli. Ama harika ifade ettiniz. Aslında acaba şimdi aklımdan şu geçti. Ben kendimi anlatmasam da böyle iki cümle daha kursaydınız zaten bütün hikaye aslında ortaya çıkacaktı. Bu akşam bu isimlerle şeyi görüyorum, afişleri görüyorum. Böyle beraber olduğum için, orada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu kadar katılımcının enerjisi, dinamizmi harika. Biraz böyle beklerken katılımcılara da baktım. Çok tanıdık isimler var. Acaba dedim bittiğinde soru cevabı tersine mi işletsek? Yani böyle tersine mentorluk ben mi sorsam falan. Ama bunu bir eğitimde yapalım. Herkes tekrar hoş geldi. Ben Selin Kılıç. Minik bir hayat hikayem var. Slaytlardan da geçeriz. Ama tam olarak Ziya Bey'in de ifade ettiği gibi ben hayatımı şöyle kısaca anlatıyorum. Ben diyorum 3 kere doğmuş bir seyyahım. İlki 1881 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim. İkincisi 14,5 yıl, 15 yıl kadar kurumsal hayatta çeşitli satış pozisyonlarında, işte KOBİ'lerle, danışmanlık işleriyle, inovasyon projelerinde yer aldıktan sonra böyle tek çizgiyle çizip ben gidiyorum, içime girişim aşkı düştü dediğim zaman ikinci doğuşum benim kendi firmamı kurmam dönemine denk geliyor ve o zaman da tam olarak böyle İçimden böyle eyvah ben patron oluyorum, vergi levham çıkmış, muhasebeci atmış diye düşündüm. Ve onu 2020'de bambaşka bir projeye evirdik. Girişimciler için yaptığımız bir takım bir dizi atölyeler var. Üçüncü doğumumda anne olduğum zaman 2018 Mart ayı. Heyecanla, keyifle, çok severek yaptığım bir işim var. Bu akşam konuşacağız. Adanmışlık ve motivasyon çok kıymetli bir şey. Ben eğitmek ve eğitilmek için varım. Dedim ya ben bir seyyahım. Bu akşam 1,5 saatlik yol arkadaşınız benim. İyi, keyifli, eğlenceli bir sunum olmasına niyet ettim. Umarım sizler de güzel, keyifli bir akşam geçirirsiniz.
Süper, çok teşekkür ederiz. Şimdiden heyecanlanmaya başladık bile Selin Hanım.
Ben Aslan Burcu'yum, beni daha fazla yükseltmeyin. Tamam, ben sakin kalmaya çalışıyorum. Hemen slaytlara başlayalım mı, sunuma başlayalım mı?
Tabii, sıcağı tabii. Sıcağına. Tabii, buyurun.
Hemen başlıyoruz ve işte sunum kısmını tamamlayıp sonunda sorularda buluşalım. Ben tekrar Holorem Team'e, Ziya Bey'e ve buradan selam olsun Hande Hanım'a bu güzel buluşma için çok çok teşekkür ediyorum. Doğruyla yanlışın ötesinde bir yer var, sizinle orada buluşalım demiş Mevlana. Bu akşam doğruların ve yanlışların ötesinde bir akşam olsun istiyorum ve keyifli vakitler diliyorum. artık böyle kişisel yaşam öykülerimize, özellikle de sosyal mecraları aktif kullanıyorsak hızlıca ulaşabiliyoruz. Ben size 3-5 cümlede özetlemeye çalıştım. İşte bu da benim kendi hikayem. Kurumsal bir eğitmenim ve keyif alarak yaptığım bir işim var. Kendimi bulduğum bir işim var. Ama diyorum ki öyle bir sürecin içinden geçiyoruz ki biz dünkü biz değiliz ve artık benim de yaşam hikayemin mottosu şu: Selin, yarın yeni bir güne yeni bir Selin olarak uyanacak mısın? Cebine bugün alıp neyi koyacaksın? Ne dinledin, ne yaptın, ne okudun, kiminle tanıştın, hangi değere ulaştın? Benim için önemli olan bu. Valorantim şunun için kıymetli: tam olarak böyle isminden de hareketle, mottolarından da hareketle, değerle birebir örtüşen ve değere sıkı sıkı tutunan bir ekip müthiş bir şey benim için. Bu akşam değerden biraz fazlaca bahsedeceğiz. Çünkü artık böyle bütün kapıları o değerler açıyor. Dünya acayip bir dünyaya uyanıyor. Çünkü düne ait ne varsa dünle gitti ve artık tam olarak yeni şeyler söyleme zamanı diyorum. İnsanın yolculuğu, bu dönüşüm diyoruz ya, böyle pandemi süreci geldi, bir takım sıkıntılar oldu, sağlığımız saatimiz yerinde olduğu müddetçe depresyona girdik, sıkıntılandık, iyi geçirdik fakat kendimize bir değer katmaya çalıştık. Ama bu dönüşümün en başlangıcına gittiğimiz zaman böyle felsefi bir sözle başlıyoruz. Sokrates'ten kendini tanı. İnsanlar ilk buluşup konuşmaya başladığında, bir takım fikirler ve değerler kıvılcımlanmaya başladığında, işte o zaman önce kendini tanı diye bir motto edinmişler ve Apollon Tapınağı'nın girişine de bunu yazmışlar: kendini tanı felsefesi. Çünkü insanlar hep konuşarak bir şeyleri bağlantıladılar ve konuşarak kendilerini keşfettiler. O zaman bu kadar işte akıllı telefonlarla vakit geçirdiğimiz dönemler değildi. Önce içsel yolculuklar tamamlandı. Bunu söylerken kendi kabuğunu yontmayı unutma, kendi kabuğunu kendin soyabilirsin, özgürlüğünü dışarıya çıkarabilirsin derken, bu demek değil ki. Tamamen içsel ve bireysel bir yolculuktan bahsetmiyoruz. Kişinin kendi mikrokozmosundan evrenin bütün gerçeklerinin değerlendirildiği makrokozmosa doğru bir yolculuk bu. Çünkü insan ancak kendini tanıdığında çevresine ve evrene de etki edebiliyor. Çok sevdiğim bir heykel var. Self-made heykeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Carolina Üniversitesi'nin bahçesinde bulunuyor. Ve böyle ne zaman yeni bir şeylere niyet etsem bir bakıyorum ve anlamaya çalışıyorum. Çünkü çok derinliği olan bir heykel. Ben bunu bu akşam buraya ekledim. Çünkü dedim ya, hani kendini tanı. Ama ben kendimi nasıl tanıyacağım? İnsan kendisini nasıl tanır? Biraz böyle soru cevap yapalım istedim. Bu soruların yanıtlarını siz verin ama bittiğinde üstünden konuşalım, olur mu? Mesela soruyorum. Çok seviyorum bu soruyu. Kendime de döne döne soruyorum. Çocukluğunda hangi oyunları oynamaktan hoşlanırdın? O kadar kıymetli ki, çünkü insan çocukken birincil güdüleriyle hareket ediyor ve yaşam içerisinde o seçtiği oyunlar, işte efendim Lego yapmayı mı seviyor, saklambaç oynamayı mı, takım oyunu mu, ip mi atlıyor, daha fiziksel aktiviteler mi, daha sakin kendi kendine hayal dünyasını, evcilik dünyasını kuran bir çocuk muydunuz? Ne olur bunu sorgulayın, kendiniz hatırlamıyorsanız bugün gidin annelerinize, babalarınıza sorun, çünkü bu gerçekten insanın başlangıç noktası. Değerlerini anımsa. Bu akşam değerlerden çok bahsedeceğiz dedik ya. Buyurun, ilk başlangıç sorusu bu. Çocukluğunda hangi oyunları oynamaktan hoşlanırdın? Peki, şimdi hangi etkinliklere katılmayı seviyorsun? Benim gibi böyle kalabalık kalabalık gruplarla bir araya gelmek mi istiyorsun? Yoksa ben bir kahvemi, kitabımı alayım, kendi kendime kalayım, bir opera, bale vesaire, tiyatro, sinema bir şey izleyeyim, ya da bazen işte karanlık ışıklarla evimde televizyonumu açayım, bunu izleyeyim mi? Hangi etkinlikler? Çünkü bu kendinizi tanımanız için en önemli sorulardan bir tanesi. Bu akşam ne dedik? Dönüşüm yolculuğu dedik. Başlangıcında bu soruları kendimize sorarak ve sorgulayarak adım adım ilerliyoruz. İlgilerini sorgula. Ben acaba neyle ilgileniyorum? Gün öyle bir şey ki başlıyor ve bitiyor. Hele bazen böyle Instagram'dan falan görüyorum. Ya diyorlar bu 2020'den karikatürler var. Hiçbir şey anlamadık. Bunu acaba baştan mı alsak? Daha sağlıklı, daha sıhhatli günlerde. Çünkü zaman parayla satın alamadığımız bir şey ve hızla akıp gidiyor. Acaba ben gerçekten kendimi ve ilgilerimi sorguluyor muyum yaşarken? Biraz onlara bakalım. Özel yeteneklerin var mı? Ben dışarıda ne yaparım? İşimi yapıyorum. Evet, belki anneyim, belki babayım, belki kardeşim. Hayatta birçok rolüm var. Ama benim özel bir yeteneğim var mı? Her şeyi bir kenara koyduğumda yeteneklerimizi hatırlamak çok kıymetli kendimizi tanıma yolculuğunda. İçinde ne söylüyorsun? Bu o kadar kıymetli bir soru ki artık buna dair bir sürü çalışma başladı. Bir sürü wellness kampları yapılıyor, işte nefes eğitimleri yapılıyor, yogalar buna döndü, işte bir takım mindfulness etkinlikleri bunlara döndü. Neden insan kendine dönsün ve sakin kalsın diye. 4 aydır Çanakkale'deyim, yazlıktayım. Diyorum ki hayatım 60 ila 80 kilometre hız arasında bir noktada. Ama İstanbul'a geldiğimde 160 ila 180 kilometre arasında bir noktada. Kasada para ödemek için beklerken POS cihazının teklemesine tahammülüm yok İstanbul'da. Çünkü zaman o kadar hızlı akıyor ki metropollerde, büyük şehirlerde. Ama biraz daha sayfiye yerine diyeyim ya da daha sakin şehirlere gittiğinizde iç sesimizi dinlemek çok daha kolay oluyor. Sesini ve sağlığını dinle. Ben 4 ay boyunca bunu yapmaya çalıştım kendi kendime. Ve her şeyden önce çok eski bir ekoldür SWOT analizi ve belki açtığınız her kitapta karşınıza çıkar ama gerçek ve dürüst yapılmış bir bireysel SWOT analizi sizi ileriye taşıyacak çok kıymetli bir noktadır. Lütfen nerede zayıfsınız, nerede kuvvetlisiniz ve görebileceğiniz fırsatlar ve tehditler nelerdir? Bunu bir yazılı çalışın. Neden yazılı çalışın? Çünkü insan yazdığı zaman bazı şeyleri çok daha iyi görüyor. Kendini keşfet. Çünkü unutmayın, eğer siz değişirseniz dünya da değişir. Hem kendi dünyanız hem dedik ya mikrokozmosdan makrokozmosa diye hem de bütün dünyada belki bir kelebek etkisi yaratırız. Ben böcekler metaforunu çok seviyorum. Çünkü diyorum ki böcekler antenleriyle tehditleri ve fırsatları görüyor. Hani dedik ya SWOT analizi. İşte böceklerin SWOT analiz noktası da bu antenleri ve etrafı antenliyorlar. Bizim antenlerimiz yeterince açık mı? Bir gelişim kat etmek istiyorsak çok iyi gözlemliyor olmamız lazım. Aklına ve yüreğine dedim. Değişim aşkı düşen her birey için en kıymetli önerim antenleri hep açık tutmak. Çünkü çevreyi, trendleri, ekosistemi ve dünyayı takip ediyor olan mutlaka başarır. Bunun için lütfen bu akşam yola çıkmadan bir antenleri düşünelim. Kendi özünüzde misiniz yoksa etrafı antenliyor musunuz? Bugün uzun zamandır görmediğim bir arkadaş grubumla rastlaşmam söz konusu oldu. Ve birisi dedi ki sen beni tanıyor musun? Tabii ki dedim sizi çok iyi tanıyorum çünkü benim algılarım çok açıktır. Etrafı tanıma konusunda rekabet mi, koşullar mı, piyasa koşulları mı bunların tamamını bu antenleri açarak takip edebilirsiniz. Çünkü ben bu akşam birazcık ne iş yapıyor olursanız olun ve bugün nerede duruyor olursanız olun, sizin girişimci ruhunuzu, o harekete geçmek isteyen ruhunuzu cesaretlendirmeye karar verdim. Ve Ziya Bey de Valorem Team'de misafir etti sevgili Bora Özkent'i. Acayip takip ediyorum. Çok böyle benim önümde bir idealdir kendisi. O kadar güzel bir söz etmiş ki insanın bu dünyaya yaratmak için geldiğine inanıyorum. Yarattığın şeyden zevk alıyorsan kendini bütün hissetmeye başlıyorsun. İşte diyor o noktada ne çalışma saatleri gözüne batıyor, ne kafan karışıyor, ne böyle kaotik durumların içine giriyorsun ve bunu yakaladığında sen sevdiğin şeyi yakaladığında önce kendinle sonra ilişkilerinle ve çevreyle barışıyorsun. Eşinle, arkadaşınla her şey bir tık daha iyileşiyor. Bunu söylerken neden bahsediyor aslında? Hani en başta konuştuk ya, bu akşam çokça bahsedeceğiz diye, tam olarak değerlerimizden bahsediyor. Ve ben buraya Beğenen Kampanya'nın yaptığı bir çalışmayı koymak istedim. Değer piramidi öğeleri. Değer piramidinin hareket noktası bildiğimiz bütün piramitlerde olduğu gibi, yani bu gelişim aşamasındaki Maslow'un ihtiyaçlar piramidine dayanıyor. Orada nasıldı? İşte birincil güdüler, ikincil güdüler ve en tepede kendini gerçekleştirme noktasına çıkıyordu çatıda. Şimdi değer piramidinde durum bir tık farklı. Diyoruz ki ne yapıyorsak yapalım. Bugün dönüşüm dedik ya, ister kendi içsel yolculuğunuzda bunu düşünün, ister deyin ki senin benim bir girişim fikrim var, ürün ya da hizmet satacağım veya başka bir şey yapacağım ben. İşte o zaman bir değer piramidine bakın. Müşteri arıyorsanız da bakın, kendinizde arıyorsanız da bakın, ilişkilerinizi iyileştirmek için de hareket ediyorsanız bu akşam, bunun için buradaysanız yine bakın. İnsanlar diyorlar ki mesela, işte ben dedim ya kurumsal hayat, bankacılık kökenliyim. Ben diyor bankamdan diyor acayip memnunum Selin diyor. Peki işte çok işte şöyle böyle falan, güzel yani, iyi bir marka bağımlılığı yaratmış gibi geliyor banka bizi orada. Bu arada hangi değeri yakaladığı da çok önemli değil aslında, ama biraz böyle piramitsel bir değişim var. Diyorum ki peki bankayı bir insan çok memnun ne olabilir? Zaman konusunda bir çözüm yaratıyor. Güven konusunda belki, güçlükten kurtarma konusunda bir çözüm yaratıyor. Belki basit ve işte faiz oranıdır, masraftır vesairedir, biraz da para kazandırıyor. Yani orada bir şey var, bir gelir var, gelir farkı var. İşte bunların tamamı, yani bunu çoğaltabiliriz. Sizin de bu şeyde, piramitte gördüğünüz gibi, bunların tamamı aslında birincil değerler, yani işlevsel değerler. İş biraz daha değiştiğinde, işin içine biraz böyle keyif, eğlence girdiğinde duygusal değerler. Bugün hepimiz, ben de dahil olmak üzere, istiyorum ki eğitimlerimin içine biraz daha oyunlaştırılmış hareket noktaları koyayım. Neden? Çünkü duygusal değerlere de hitap etmek istiyoruz. İnsanların artık duyguları çok daha ön planda. İnsanların geçmişte kaynak olarak, insan kaynakları olarak ele alındığı dönemden varlık olarak bir bütünsel yaklaşımla ele alındığı bir döneme doğru hareket ediyoruz. Dolayısıyla duygusal değerler çok kıymetli. Ve bu hayat değiştiren ve sosyal etki arasında, yani kendini gerçekleştirme, kendini aşma ve aidiyetler tarafında da aklıma gelen en iyi örnek markalar. Diyoruz ki eğer sadece işlevsel değerleri gideren ürünler kullansaydık, optimal koşullarda ortalama fiyatlı arabaları satın alırdık, değil mi? Neden lüks tüketim var? Çünkü işte lüks tüketime girdiğinde, marka bağımlılığı işin içine girdiğinde, antika biriktirmek işin içine girdiğinde, biraz insanlar piramidin üst taraflarına, hayat değiştiren, sosyal etki veren, belki biraz da imaj yaratan öğelere yöneliyorlar. Dolayısıyla bu akşam dedik ya Valorem Team diye. Valorem'de de değer üzerinden yapılan her hesaplama için altına değer piramidini koymak istedim. Değerlerimizden bahsettik. Ne olursa olsun dünya çok başkaydı. Biz birçok kurumsal firmaya gittiğimizde takım elbise, kravat vardı. Bugün gittiğinizde kot gömleklerle sizi karşılıyorlar. Çünkü bir gece yattık ve sabah kalktığımızda Gregor Samsa gibi korkulu bir düşten uyanıp yatağın içinde kendimizi korkunç bir hamam böceği olarak bulduk. En azından ben. Çünkü böyle eğitimler havalarda uçuşuyordu, programlar geliyordu, ajandalar doluydu, böyle yetişemiyorduk, takvimliyorduk falan. Ama pandemi sürecinin ilk gününde, Türkiye'deki ilk vakanın olduğu dakika, ben kızımı doktora götürmüştüm ve 2 saat telefonuma bakmadım. Biraz böyle az bulunur bir şey benim için açıkçası. Çünkü her şeyim telefon üstünde. Dışarıya çıktığımda doktorun yanından herkesten mesaj gelmişti. Tüm kurumların eğitimleri iptal oldu. Arkadaşlarla yapacağım buluşmalar iptal oldu. Atölyeyle yapacağımız bu işte eyvah patron oluyorum buluşması, atölyesi iptal oldu. Bir anda dünya başıma yıkıldı ve ben o noktada işte korkunç bir hamam böceğine dönüşmüş gibi hissettim kendimi. Oturdum bir kafede, kendime bir kahve söyleyip bir derin nefes aldım. Dedim ki Selin, ya karalar bağlar kenarda oturursun, ya bu kıymetli dönemi sağlığın saatin yerinde olduğu müddetçe tamamen izole olup farklı bir şeyler kendine ve fayda yaratmak anlamında hareketle değer yaratırsın ve değer katarsın. İşte bunun sonucu beni bu akşam sizin karşınıza getirdi. Çünkü bir şey yapalım, güzel olsun, çok mu zor? O vakit güzel bir şeyler söyle, dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör. Yani güzel bir şeye başla. Ben de o gün başka bir şeye başladım. Kendimi geliştirip biraz daha sizlerle online platformlarda buluşmak için kendimi evirdim. Çünkü her insan ölecek yaşta güzel şeyler yapmak için aman geç kalmayın demiş Şems-i Tebrizi. Çok kıymet veriyorum buna. Benim içimde uyuyan kelebekleri canlandırıyor. Ve çok çok konuşuldu. Artık bunlar geldiğinde hepimiz anlıyoruz ki evet, konfor alanından bahsediyoruz. Üstüne eğitimler yazıyoruz, üstüne sohbetler düzenliyoruz. Konfor alanımızdan çıkıyoruz çünkü neden? İşte mucizeler ve başarılar orada gerçekleşiyor. Bu akşam konfor alanının detaylarından falan bahsetmeyeceğim. Bu akşamın formatı dönüşüm için o yüreğimizdeki cesareti harekete geçirmekte. Bu akşam başka bir şeyden bahsedeceğim. Sadece şunu düşünmenizi istiyorum. Bir takım sorular verdim ya size. Her akşam yemeğinizi aynı koltukta mı yiyorsunuz? Ya da benim gibi 18-19 yaşınızda ehliyetinizi alıp 20 yıl cüzdanınızda küçük bir kimlik olarak mı taşıdınız? Taksiyi çağırmak benim konfor alanımdı. 20 yıl boyunca neredeyse evet 19 yıl boyunca taksiyi elimi kaldırıp taksi çağırmak benim konfor alanımdı. Ama ben artık onu da kırmaya karar verdim. Henüz bir yıllık bir şoförüm ama umut vaat ettiğimi düşünüyorum. İnşallah trafikte karşılaşmayız. Cesaretli olmaya korkmamak değil, korkudan tir tir titreyerek de olsa ilerlemek deniyor diyor. Ufuk Hocam, Ufuk Tarhan çok kıymet veriyorum T İnsan kitabında. Bu bana çok samimi bir dost tavsiyesi gibi geliyor. Dolayısıyla o konfor alanını kırıp ilerlemekte ya da o ilk arabaya tekrar oturup yıllar sonra bacaklarım titrediği halde işte otoyola çıktığım noktada dedim ki işte burası kırılacağım nokta, Selin devam etmen lazım. O yüzden her akşam aynı yerde yemek yiyor musunuz? Sordum bunu size. Unutmayın bu soruyu. Koltuğu değiştirin. Boş vaktiniz olduğunda elinizde, önünüzde, çantanızda bir kağıt kalem varsa sağ elinizi kullanıyorsanız lütfen sol elinizi kullanmaya çalışın. Beyninizin diğer tarafına biraz pratik yaptırın. Konfor alanından çıkmak biraz böyle basit bir şey. Konfor alanından çıkan müthiş bir örnek. Bazen bu konuyla ilgili çokça eleştiriler de alıyoruz. Diyoruz ki hep böyle acayip başarılı markalar, başarılı isimlerden bahsediyoruz. Jeff Bezos da bunlardan bir tanesi. Konfor alanını terk etmek konusunda herhalde gözünü kırpmayan bir hayat hikayesi var diye düşünüyorum. Eğer öyle olmasaydı o Wall Street'teki masasını ve imkanlarını bırakıp eşiyle beraber yepyeni bir hayata ve yepyeni bir yolculuğa Amazon'u kurmaya yol alır mıydı? Birçok lüksünden, birçok hareket noktasından ve konfor alanından vazgeçer miydi? Geçti ne oldu? 62 yaşında dünyadaki ilk dolar trilyoneri olması bekleniyor 2026'da Jeff Bezos'un. İnsan o zaman diyor ki iyi ki konfor alanından çıkmış. Müthiş bir örnek, müthiş yukarıda bir örnek ama ben şuna niyet ettim ve son zamanlarda bunu söylüyorum. Türk girişimcilerle de ilgili hikayeleri okuyorum. Müthiş bir Nevzat Aydın örneği var, işte Acun Ilıcalı örneği var, var. Birçok örnek var, Gamze Cizreli örneği var, müthiş girişimciler var. Müthiş böyle konfor alanlarını kırıp yeni hikayeler yazan var. Kendi çapımda ben varım ama bazen diyorum ki siz de varsınız. Özellikle girişimcilerle böyle mentorluk görüşmeleri yaptığımızda bunu artık kendime kural edindim. Bunu söyleyeceğim. Çok güzel hikayeleri artık bu eğitimlerde diyelim, sohbetlerde diyelim anlatacağım. Çünkü artık dünya bambaşka. Ne demiş Jeff Bezos? Kafanızda olan her şeyi hayata geçirin. Kalbinizi takip edin, kafanızı değil. Ürün pazarlamadan önce daha fazla yatırım yapın, geliştirin, büyütün, azimle savaşın, müşteriye odaklanın, tutkularınıza bakın. Eğer bugün beni izlerken değiştirmek istediğiniz bir şey varsa lütfen kalbinizdeki, beyninizdeki veya midenizdeki tutkularınızı takip edin. Tutkulara tutunursanız ivme kazanırsınız ve harekete geçersiniz. Bu adamlar böyle işte Jeff Bezos konuşuyoruz, Elon Musk'ı konuşuyoruz. Onun örneğine bayılıyorum. Diyor ki ben bir işi Elon Musk ya başarırım ya ölürüm. Bu kadar basit. Ki son zamanlarda magazinde oldukça fazla çok takip etmediğim ama konuşulan bir şey var. Eski eşi için Elon Musk Johnny Depp'e kafes dövüşü teklif ediyor. Bu kadar tutkularının peşinde giden bir adam. Dolayısıyla evet, her şeyin arkasında başka bildiğimiz ve bilmediğimiz hikayeler olabilir ve her gördüğümüz birey arka tarafta çalışan bir ekibin işi. Ama en önce başlangıç noktası adaptasyonumuz, tutkularımız ve motivasyonumuz. Biz yola çıkmadan önce böyle cebimize bir iki bir şey koyayım istedim. Para biriktir. Bugün gidip 85 yaşındaki dedeme de gitsem bana vereceği ilk tavsiye aman kızım para biriktir. Var ya yastık altı diye, yastık altı kefen parası falan. Bunu geçtim, o yüzden bunu konuşmuyoruz. Ama ilişkiler biriktirin. Dünya artık networking üstüne dönüyor. O kadar değerli ki ne olur samimi olun. Samimi olamıyorsanız bunu bu şekilde yapmaya çalışmayalım. Çünkü ilişki biriktirmek çok kıymetli. Nasıl biriktireceğiz? Şimdi eskiden şöyleydi, ilişkiler böyle birikiyordu. İşte bayramlarda arardık değil mi? Değer verdiğimiz insanları, sadece aile büyüklerini değil, işte üst düzey yöneticileri arardık. Çok gerçekten birisi bize bir noktada çare derman olmuştur, onu arardık. Şimdi bu ilişkiler biriktir, o klasiklerin bir tık ötesine gitti. Doğum günlerinde insanları arıyorduk değil mi? Mesela şimdi ben diyorum ki ne yapıyorsunuz ve nasıl bir ilişki biriktirmeye çalışıyorsunuz? Minik bir trik. Artık insanların doğum günü kutlamaları için müthiş bir şey. Ben dedim ya 1881 doğumluyum. 1 Ağustos'ta zaten Yemek Sepeti bunu yapmıştı ama QNB Finans Bank'tan müthiş bir işte ismime özel, yaşıma özel bir doğum günü kutlama videolu mesajı geldi. Bunun üstüne çıkabilir miyiz? Bence çıkamayız. Bu ayrı. Ama çıkabileceğimiz bir nokta var. İnsanların en çok kıymet verdiğinin doğum gününü kutlamaya ne dersiniz? Selin, benim kızımın ismi Rana. Rana'yı doğurduğun gün kutlu olsun. Rana'nın yeni yaşı kutlu olsun dediğinizde o değer piramidi dedik ya. Bırakın işlevsel, duygusal, o en tepelerde insanın kalbinde bir noktaya dokunuyor. Ya da birisinin derdine derman olun. Olur ya, bir problemi vardır, onu çözmeye çalışın samimiyetle. Evren size kişi karşılığını vermese bile evren onun karşılığını mutlaka bir başka ilişkiyle verecektir. Ve kişisel markanızı biriktirin. Selin saat 12'de Taksim Meydanı'nda buluşmaya gelecekse mutlaka gelir. Gelmediyse başına kesin bir şey gelmiştir. Selin bir söz verdiyse tutar. Ya da gerçekten işte Ali bir işi yapıyorsa en iyi şekilde yapmaya çalışır. Bu kişisel marka sizin dışarıda oluşturduğunuz auranız ve sizinle ilgili yazılabilecek 3 cümlelik bir baloncuktan ibaretse de bunu parayla satın alamazsınız maalesef. Kendinizi biriktirin. Bunu parayla satın alabiliriz belki biraz. Nasıl mı? Her gün yeni kurslar çıkıyor. Her gün yeni çalışmalar çıkıyor. Her gün yeni eğitimler çıkıyor. Her gün dünya büyük bir hızla dönmeye devam ediyor. Takip edin dünyayı. Kendinizi dünyanın dönüşüne sakince bırakın ve gelen hediyeleri lütfen alın. Kendinizi biriktirin. İleride bir noktada çok gerekecek. Bugün bir arkadaşla telefon görüşmesi yaptık. Genç öğrenci bir arkadaş, mezun olduğum okulun kulübünden aradılar ve onlara bir çalışma yapmamı istediler. Dediler ki hocam çok moralsiziz, niye bizim kuşağımıza böyle bir zaman denk geldi, o kadar kötüyüz ki işte iyi olmaya çalışıyoruz. İlk defa telefonla görüşüyorduk ve dedim ki ben bu görüşmeyi ve bu sesi ve bu enerjiyi kabul etmiyorum. Dünya artık eskiden olduğu gibi 50 yıl aynı yerde durmuyor. 50 yıl boyunca modadan başka değişen bir şey yoktu. Belki minik minik işte araçlarda, taşıma gereçlerinde bir değişim vardı. Şimdi yakalamıyor muyuz? Uyuyor muyuz mesela? Bir ay uyuduk mu? Geçen bir ay uyuyan var mı? bir ay uyuyan Neuralink gibi acayip bir projenin lansmanını kaçırdı demektir. SpaceX'in fırlatmasını kaçırdı demektir. Ya da yarın gelecek olan yepyeni bir değişimi ve dönüşümü kaçırdı demektir. Dolayısıyla biraz daha hareketli davranmamız lazım. Bu akşam biraz girişimcilikten bahsedeceğiz dedik ve girişimciliği bir takım araştırmaların sonucunda birkaç maddeye böldük. Bunların üzerinde uzun uzun kalmak istemiyorum çünkü belki aramızda girişimcilik fikri olmayanlar da vardır ama harekete geçmek isteyenler. Bazı hareketler sadece girişimci demeyelim, zorunluluktan doğar. Yani işte işten çıkarılmıştır Allah korusun ya da sağlık sebepleriyle o işte çalışamayacaktır. Ya da işte firmalar azaltıyordur, kapanıyordur vesaire. İşte onlar zorunlu harekete geçenler. Bir B planı ki artık CDE planı. Buna ne derseniz deyin, yeni planlar yapan zorunlu harekete geçenler. İkincisi, bunlar böyle doğuştan armağanlı fırsatları gören girişimci, fırsatları görerek harekete geçenler. Neden doğuştan armağanlı? Bir yerden gelir buna. Bir dost sohbetidir. Tabiri caizse mangala gitmişlerdir, yiyip içiyorlardır. Ya şurada iyi bir tarla var, arazi var, alsak mı der. O anda mangal başı kararları alınır. İki arkadaş ahbap o araziyi alır, tak oraya bir şey yol yapılır, köprü yapılır, işte AVM yapılır, her neyse yaptığı yatırım bambaşka bir şeye dönüşür. Ya da minik bir fırsatı görmüştür, ya buraya yatırım yapsak iyi, tamam. Bunlar fırsatları görerek harekete geçenler, bunları da bir kenara koyduk. Aman en keyiflisi bu. Hobileriyle harekete geçenler, yıllardır örgü örerim. Neden olmasın? Yıllardır örgü örüyorum ama bunu bir şeye dönüştüremiyorum. Hobim bu. Aslında örsem de para kazansam fena değil, değil mi? Gibi. Veya mesela oyun meraklıları. Çok ciddi bir, eminim içimizde de var, oyun sektörüne böyle zaman harcayan, emek harcayanlar var. Belki de oyun yazılımı, neden olmasın? Yeni bir oyun ya da bir oyunun içine önerebileceğiniz inovatif bir fikir. İşte bunlar hobilerimizden doğan harekete geçmeler. Problemi yakalayan girişimci diyoruz buna. İşte bu aslında tam anlamıyla girişimcilik ekosisteminin karşılığında bir yerde bir sıkıntıyı, bir sorunu, bir acıyı dindirmek için bir çare buluyor ve o iş oradan yürüyor. Her ne iş yapıyor olursak olalım, artık her şey e-ticaret üzerinden yürüyor ve oradaki fırsatları yakalıyor olmamız lazım. Ha bir de özgürlüğünü arayan girişimci var. Aman ne güzel, patron sensin. Bazen ben eyvah patron oluyorum diyorum ya, arada böyle eleştiriler geliyor. Benim için hepsi birbirinden kıymetli çünkü benim gelişimime bir katkı oluyor. Dolayısıyla beni dinleyenlerim, patron kelimesi acaba mı? Patron kelimesinin sözlük anlamına baktığınızda burada korkacak bir şey yok. Korkutan bizi Türk filmlerindeki kötü duruşları ya da bazen işte Hollywood filmlerinde de böyle oluyor. Patron biraz kötü duruyorsa işte biz biraz o kavramı olumsuzla pekiştirmiş olabiliriz. Ama kendi işinin patronu olmak diye de bir şey var. İşte özgürlüğünü arıyor ya girişimci. Bence o özgürlüğü bulamaz. Özgürlük dediğiniz nedir? Ben size kendi özgürlüğümü anlatayım. Ziya Bey başta dedi ki Selin Hanım'ın bir hikayesi var. Var. Saat 18.00'da iki telefonum vardı. 18.00'da müşterilere verdiğim telefon numaramı kapatır iş yerinden çıkardım. Gün içerisinde 9-18 deli gibi çalışırdım. Tatile gittiğimde asla telefonlarıma bakmazdım. Geceleri falan, yani kıyamet kopsa zaten umurumda olmazdı. Çünkü ben bir kurumsal çalışandım. Mesai saatlerimin içerisinde işi hakkıyla yapardım. Çok anormal bir durum olmadıkça da kendi özel zamanım benim kendi özel zamanımdı. Ama 2017'ye kadar ne zaman ki eyvah ben patron oldum ya, o noktadan sonra bana gece 1'de de bazen WhatsApp'tan, LinkedIn'den yazan olduğu zaman soruyorlar. Bugün şimdi içinizde de bir arkadaşım var. Hocam hala bu saatte çalışıyor musun? Dün gece de çalışıyordun. Evet çalışıyorum çünkü. Özgürlüğü aramak diye bir şey yok. O özgürlük nasıl bir özgürlük? Biraz tartışılır. Elon Musk gibi 6 ay aynı tişörtle çuvalların üzerinde yatmaya razıysanız ve fikriniz geçici bir heves değilse o işte pek özgürlük olmuyor. Hadi başlayalım. Dedik ya biz bir yola çıkarken ne arıyoruz? Önce motivasyonumuzu bulalım. Motivasyon, adanmışlık, tutku, her ne diyorsanız adına. Bunu artık bu hikayeyi herkes biliyor ama ben keyifle anlatmaktan vazgeçmiyorum. Çünkü bunun yerine başka Türk girişimcilerin hikayelerini koymak istiyorum. Gerçek dokunduğum, aynı sofrada yemek yediğim ve kahvesini içebildiğim Türk girişimcilerin hikayelerini koyana kadar Jack Ma'yı anlatmaya devam edeceğim. Kendisinin motivasyon kaynağı, yaptığı birçok iş başvurusundan red alması. Ve enteresandır ki tek red yendi. Çin'le ilgili internet arama sonuçlarında hiçbir şey bulamayınca neden ülkemizle ilgili bir şeyler yapmıyoruz dedi ve Alibaba.com kuruldu. Bir başka hikaye, bir tek adamın hikayesi, Didier Drogba. 98 yazıydı diyor, 20 yaşındaydım, bacağım kırıktı, koltukta oturmuş pizza yiyordum. Ve akranım Terry Henry Dünya Kupası'nı kaldırıyordu müthiş bir gururla. Ben seni aşağılık herif diyebilirdim ki bu cümlenin aslında böyle olmadığını hepimiz anlamışızdır. Ben aksine orada olmak istiyorum ve bir gün orada olacağım dedim. Kendime olan sarsılmaz inancımı asla kaybetmedim diyor. Adanmışlık kitabında Didier Drogba. Müthiş bir hikaye. Onu topun peşinde koşarken izledim. Çok yakın izledim. Öyle bir hırs var ki ve ben gerçekten bu rekabetli oyunlarda belki de özellikle futbolda daha çok rastladım. Daha yakın izleme fırsatım olduğu için o yüzlerindeki adanmışlığı, o yüzlerdeki tutkuyu, motivasyonu en kolay izleyebileceğiniz, görebileceğiniz yer futbol maçları. O yüzden çok kıymetli Drogba'nın hikayesi. Ve 4 bölümlük mini bir Netflix dizisi. Bir kadın hikayesi, bir kadın girişimci hikayesi. Bu kadın 50 sente çamaşır yıkayan bir Afro-Amerikan kadın ve tutku noktası ne biliyor musunuz? İçimizde kadınlar da var, erkekler de var ve erkekler mutlaka bilirler ki kadının süsü saçlarıdır. Ve kadın saçlarıyla depresyondan çıkar, saçlarıyla depresyona girer. Onu biraz böyle kadınları yöneten bir şeydir saçlar. Selfmade'in hikayesinde Madame C.J. Walker saçları dökülüyor ve seyrekleşiyor. Bir Afro-Amerikan kadınının ve o saçlarının dökülmesinin verdiği üzüntüyle bir kozmetikçiden ilham alarak kendi hikayesini yazıyor. Ne olur 4 saatlik vaktiniz olursa henüz izlemediyseniz bu diziyi izleyin. Çünkü bunlar sadece benim çıkarabildiğim maddeler. Cesaret motivasyondan kurum içi organizasyonlara kadar müthiş bir hikaye. 50 sente çamaşır yıkarken Madame C.J. Walker'ın hikayesi Rockefeller'a komşu olarak bitiyor malikanesinde. Ve bugün nerede diyeceksiniz bu güzel hikayenin markası? Bizim bildiğimiz Sephora Kozmetik ve birçok kozmetik firmasının içerisinde alt marka olarak Türkiye'de dahi satışta Madame C.J. Walker ürünleri. Ve diyoruz ki pazarı iyi analiz edin. Bu arada ben bu slaytı koyduğumda ne yalan söyleyeyim çok da fazla pazar tecrübem yoktu. Ama dedim ya yazı Çanakkale'de geçirdim ve geçirmeye devam ediyorum. O pazardan müthiş akılcı hikayeler çıkıyor. Çünkü gerçekten hani etrafı antenlemek, ihtiyaçlara çare bulmak, girişim fikirleri, inovasyon, fark yaratmak için tek gereken şey kalbinizde ya da beyninizde. O yüzden pazar analizi çok kıymetli. SWOT dedik, bir sürü işte değer önerilerine bakalım dedik. Bunlara bakalım işte o sonunda pazar analizine getiriyor. Ve ben en çok bu slaytı seviyorum laf aramızda. Diyor ki benim diyor daha çok süt vermek için bir fikir geldi aklıma. Olmadı mı? Kurumsal hayatta gittim. Bugün çok güzel bir buluşma yaşadım. Ve dedi ki ben dedi gidiyordum patronlarıma. Diyordum ki bak burada böyle bir inovatif bir şey var. Onlar diyordu ki ya işte böyle bir şeyin karşılığı yok. İşte bir şey bir ürünü teminat altına alma. Böyle bir sigorta teminat kapsamı yok. Ama diyor ben kendi firmamı kurdum. Ve o hizmeti sigorta firmasıyla beraber çalıştım ve teminat altına aldırdım. Aklımıza bir fikir geldiğinde çiftçiye değil her şeyin teorisini bilen teyzeye bakacağız. El alemi bırakıp kendi işimize bakacağız. Çünkü eğer bir şey varsa, bir dönüşüm, bir hareketlilik, bir motivasyona ihtiyaç olacak bir şey, o zaman diyorum ki sana, projene, fikrine inanacak her neyse bir kişi bul. Hiç kimseyi bulmazsanız ben buradayım. Sesim, nefesim, kalbim ve beynim yettiği sürece elimden gelen desteği veririm. Ve finansal ihtiyaçlar, finansal kaynak ihtiyacımızı iyi değerlendirmemiz lazım yola çıkmadan. Ha bir de dedim ya, aman işten keyif alıyor musun? Bazı yerlere böyle 15 seneye tek çizgi çektiysen, bu geçici heves olmasın. 2 sene sonra, 1 sene sonra geri döneceğim deme. Herkes geri dönebilir. Her mentorluk görüşmesinde özellikle de girişim firmasıysa önce bir kendilerini sorgulatıyorum. Geri dönmek istiyor musun diye. Çünkü bu sorunun cevabı çok kıymetli. Ya da her şeyinle hazır mısın? Her şeyinle adandın mı? Bu slide tamamen girişim fikri olanlar için navigasyonları açalım. İlk adım. Ana problem ne? Tek cümleyle özetle. Basit, sade. Çünkü Eric Ries yalın girişimcilik ekolünün başlangıcındaki fikir babası ve ikinci adımda da girişimcilik kanvasını da yaratmış. Kanvasla projeyi konumlandır. Değerlerin nedir? Müşteri segmentasyonun nedir? Neyi çözüyorsun? Kanalların nedir ve ortaklıkların nedir diyor. SWOT analizi. Klasik dedik ama fikrin varsa, projen varsa bireysel SWOT ilk etaptaydı. O geçti, o kendimizi tanıdığımız dönemdeydi. Artık fikrimizi ya da projemizi SWOT'a yatıracağız. Bir de MVP kavramı var. Minimum uygulanabilir ürün. Bazen bakıyorum, biliyor musunuz hatalarımızdan, bu Akdeniz insan olmanın hatalarından birine çok mükemmeliyetçi bakıyoruz. Harika bakıyoruz. Elimde bir siyah kupa var şu anda. Bu siyah kupanın üzerinde de hadi gülümse yazıyor. Ve bir de gülücük işareti var. Bunu bu noktaya getirmeden önce belki de sadece düz siyah kupayı satmalısınız ve onu çıkartmalısınız. Sonra üstüne hadi gülümse yazabilirsiniz ve bir sonraki aşamada bir gülücük işareti yapabilirsiniz. Biraz ilk satılacak ürününüzü pazara çıkmaktan korkmayın. Müşteriyi tanıyın. 5M1K diye bir böyle çok bilinen neden sonuç soruları var. Bunları kullanarak müşteri tanımlamanı, bazen personanı iyi yapman lazım. Fakat en önemlisi, ne olur ne olur yol arkadaşınızı iyi seçin. Avukat, mali müşavir, bankacı, teknolojik danışman, networkle mentora da geliriz de bunların hepsini iyi seçin. Biz de danışmanlığa ve hizmet sektörüne bir ödeme yapmak ve bir firma içerisinden, hele ki bir projenin başlangıcındaysak, buna bir bütçe ayırmak zor geliyor ama inanın oraya ödeyeceğiniz finansman, ayıracağınız finansman sizi birkaç adım ileriye ve hızla götürecek. Bırakın siz pilot koltuğunda otururken yanınızda co-pilot bir mentorunuz olsun ve network. Network'ü zaten konuştuk. Network çok kıymetli. Bugün bizi yürüten şey. Bu adımları yerleştirdikten sonra buyurun size büyük resim, ama büyük resim yağlı boya bir tablo değil duvara asacağınız. Bu bir puzzle ve her noktada yeniden değişebilir, yeniden güncellenebilir, pivot edebilir. Dolayısıyla büyük resme biraz böyle bakmamız lazım. Çok kıymetli insanların sözlerinden bahsettik. Bazen böyle nefeslenmek için onlardan güç almayı seviyorum. Diyor ki hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Bize çok inanmış büyük bir liderin genç kuşağıyız. Bize emanet ettiği kuşağız. Ve sunumu böyle bitirmeden önce böyle sonlarda böyle birkaç İyi arkadaşımız olsun istiyorum yanımızda. Ne dedik? İnsanlarla bağ kurar dedik. Bağ kurmak kıymetli dedik. Değerler dedik. İnsan artık varlık olarak ele alınıyor dedik. Bilir misiniz ki ilkel toplumlarda, tabii ki düşününce hepimiz hatırlayacaktır. O işte tarih kitaplarında da cilalı taş devri dediğimizde böyle ilk insanlar saçlı sakallı falan ve bir ateşin etrafında toplanmışlar. İşte hikaye yaratma ve hikayeyle, storytelling connect people diyor. İnsanları birbirine bağlama hikayeyle tarihin ilk çağlarından beri var. 12 bin yıl önce, milattan 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'de bulunan kazılar dahi bunu gösteriyor. Ateş etrafında toplanan ve birbirine hikaye anlatan insanlar. Bakınız Binbir Gece masalları, bakınız Dekameron hikayeleri. Bakınız gün geldiğinde bugün birbirimize anlattığımız ve biraz sonra sohbet kısmında daha da konuşacağımız, birbirimize değer kattığımız eğitimler, hikayeler. Bu çok önemli. Ben size şimdi minicik bir hikaye anlatacağım. Ve üçüncü cümleden sonra siz de kim olduğunu bulacaksınız. Biraz böyle bulmacalı bir şey. Şimdi bu fotoğraftaki çocuk akıllı bir çocuk. Bazı girişimler acıdan doğar diyor. Bu acıdan doğmuyor aslında. Fakat 5 yaşında sokaklarda kibrit satmaya başlıyor. Bu arada bu tamamen girişimci ve inovatif kafasından dolayı. 10 yaşında kapı kapı gezerek Christmas gift'ler, yeni yıl hediyelikleri satmaya başlıyor. 17 yaşında babasından mezuniyet hediyesi istemiyor. Bir harçlık, bir para alıyor ve bununla ilk firmasını kuruyor. Ve bu kurduğu firma bugün birçoğumuzun evinde, en azından bizim evde çokça var kullanılan bir değere dönüşüyor. Bakalım neyi yakalamış bu adam. 30 yaşında mobilya dünyasında müthiş bir çığır açıyor. Şimdi hava yağmurlu olduğu zaman hafta sonu tıklım tıklım dolu olan bir markadan bahsediyorum. Ama nasıl bir değeri yakalamış bir marka? Ben sözüme başlarken çocukluğunuzdaki oyunları sorgulayın demiştim. Öyle bir değeri yakalamış ki çocukluğumuzdaki oyunu, Legolardan masalar inşa etme, dolaplar, hayal dünyasında işte yeni oyuncaklar inşa etme. İşte bu IKEA'nın hikayesi, Ingvar Kamprad'ın hikayesi. Ve Ingvar Kamprad 92 yaşında, 2018 yılında ölene kadar metro ve otobüs kullanmış. Benim hedef kitlem oradaysa ben de orada olup gözlemlemeliyim diyerek. Ve bu bir evlenme teklifi, artık helikopterler diyor gerek kalmadı. Zaman da teknoloji de ilerledi ve ben sana drone'la evlenme teklif ediyorum. O zaman diyor çırağında da düğün ayarla. Yani çırağına ne gerek var? iPhone'da düğün application'ı çıkmış. Fatih diyor denedim seni. Teknolojiyi biz bugün geleceği ne kadar merak ediyorsak 18. yüzyılda da Fransız sanatçılar geleceği merak etmişler ve geleceğe yönelik bir takım resimler yapmışlar. Resmetmişler 2000 yılını, tahminlemişler fütürist bir bakış açısıyla geleceği tahminlemişler. Bu kartpostallar yayınlanmış, sigara ve pro kutularına basılmış fakat sonra kaybolmuş ta ki Isaac Asimov'un koleksiyonuna katılana kadar. Ve Isaac Asimov'un koleksiyonuyla beraber bugün bize kadar gelmiş. Bakın 18. yüzyılda Fransız ressamın geleceğe dair fütürist bakış açısıyla yaptığı bir resim bu. Soruyorum, drone değil mi bu? Nasıl bir bakış açısı değil mi? Uçan postacı. Bence drone. Gerçekleşti mi? Tabii ki evet. Elektrikli paten. Bence bu martı olmalı. Martı elektrikli scooter'ının bir geçmişten 18. yüzyıldan çekilmiş resmi olmalı. Buna bayılıyorum. Görüntülü görüşme dev ekranda. Bence biz de dev ekrana yansıtabiliriz WhatsApp veya işte görüntülü görüşme kısmında telefonlarımızdan belki de. İşte burada da telefonla bir görüntülü görüşmeyi hayal etmişler ve bunların hepsi gerçek oldu. Burada bir güncelleme yaptım kendimde. İlk başta bunu Storytel diye anlatıyordum. Çünkü oraya bir kitaplar atılıyor ve insanların beynine işte kitapları kaydediyor bir şekilde. Biraz böyle Storytel'e benzetiyordum ama uymayan bir şey vardı. Çok şükür Elon Musk onu da buldu. Neuralink'i lansmanını yaptı ve dedi ki işte çip takacağız ve her şeye oraya. Tamam işte bu da Neuralink'in 18. yüzyıldan görünüşü. Uçan itfaiyeciler. Biraz uçma kısmına takılmışlar bence. Daha böyle çok sayıda resim var. Bu da tamamen akıllı ev sistemlerini hatırlatıyor bana. Dolayısıyla 18. yüzyılda çekilen fotoğraflar bugün bambaşka kapılara ve yeniliklere yol açmış durumda. Bazen bir de şu soruyu soruyorum. Şu teknolojik kavramlarla ilgili bu kelime bulutundaki teknolojik kavramlarla ilgili kendinize şöyle 1 ile 10 arasında bunların hepsine mantıklı bir açıklama bulurum diyerek kaç puan verirsiniz? hadi aramızda kalsın. Zamanı yakalamak istiyorsanız bu teknolojik kavramların hayatımızda bulduğu karşılıkları mutlaka mantıklı açıklama yapacak kadar biliyor olmanızı naçizane tavsiye ederim. Ve dedim ya, yanınıza iyi arkadaşlar vereceğim diye, teknolojiyi ve trendleri yakala diyorum. Trendleri yakala derken her zaman bir SEO analistiniz olmak zorunda değil. Fakat bu cihazları, akıllı cihazları akıllı kullandığımız takdirde yeni yeni kapılar açılması çok kolay ve çok basit. Google'ın ana sayfasında Trends yazıp enterladığınızda, sadece bu kadar. Trends yazıp enterladığınızda o gün Türkiye'de neler daha çok aratılmış, en çok hangi trendlere bakılmış, son 24 saatte artı dünyanın herhangi bir ülkesinde ve dünya genelinde hangi trendlere bakılmış, bunun analizini yapıyorsunuz. Ben genelde bu eğitimi yapacağım zaman, bu buluşmayı yapacağım zaman mutlaka bakıyorum ve çok çarpıcı sonuçlar yakalıyorum. Bugün ne yakaladım biliyor musunuz? Türkiye'de en çok araştırılan son 24 saatte Çukur'un ve Sefir'in Kızı'nın yeni bölümleri. Bir de sürpriz var. Mıhlama. Neden mıhlama bilmiyorum. Belki de bu yemek programlarının birinde yapılmıştır ama mıhlama bugün 50 binin üzerinde aratılmış Türkiye'de. Çok enteresan değil mi? Ama bu da demek ki ülkemizde günün trendi, hiç aklımıza gelmese de. Evet, Ziya Bey 50 dakika dedi. Bir 5 dakika aştım galiba çünkü fazla hızlı da gitmek istemedim açıkçası. Bugün kelebek dedik, değerler dedik, dönüşüm dedik. Gelin hep bu noktada diyorum ki hadi tırtılın hikayesini bir hatırlayalım. Elbet hepimiz biliyoruzdur ama tırtıl bir böcektir, az güzel, öyle diyelim. Derler ya, az güzel de günah olmasın diye, tırtıl bir böcektir. Dalda yürür, yapraklardan beslenir, sonra kendine bir koza örer, 12-14 gün kadar yer içer, beslenir ve bambaşka bir şeye dönüşür ve bir kelebek olarak dünyaya yepyeni, yeniden, hani diyorum ya benim de ikinci doğumumda diye, yeniden bambaşka bir şeye dönüşmüş olarak gelir. Bu akşam bu yolculukta bana yol arkadaşlığı ettiniz. Umarım bu akşamki bu dönüşüm veya bizlerden birinin dönüşümü Amazon ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde yarattığı kelebek etkisi kadar kıymetli bir şeye dönüşebilir. Ve o gün belki de birbirimizi bir mesajla hatırlarız. Çünkü bugünden sonra eğer içimizde bir ateş varsa artık bıraktığınız yerde değiliz. Bu benim bahsettiğim kurumsal hayatıma ait bulabildiğim eli yüzü düzgün en bir videodan çektim bunu da, en iyi fotoğraflarımdan biri. Bu da benim sınıftaki halim, işte benim basit hikayem, benim dönüşüm hikayem, sağdaki çok mutlu halim, soldaki benim kendimi bulduğum halim ve bence dönüşebilmek için, güzel bir şeye başlamak için gün bugün, her insan ölecek yaşta. Bu yolculuğa eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ve sunumu tamamladım.
Süper Selin Hocam, ağzınıza sağlık. Gerçekten böyle enerji doluydu. Su gibi aktı. Yani bir saat nasıl geçti ben de anlamadım. Sanki 15-20 dakika gibi oldu gerçekten.
Çok teşekkür ederim.
Eğitim, yani kendi yaptığınız bu girişimle eğitimciliğe, hem girişimcilik tarafında hem eğitim tarafında başlayarak tam anlamıyla kendinizi bulmuşsunuz. Ben sanki böyle bir stand-up izler gibi, şiir gibi akan bir eğitim izledim gerçekten. Ağzınıza sağlık. Sizden eğitim alan arkadaşlar da, firmalar da muhtemelen buna benzer yorumlarla size şey yapıyorlardır, dönüyorlardır diye tahmin ediyorum. Tabii şu geldi benim aklıma siz konuşurken, ne anlattığınızdan daha önemlisi onu nasıl anlattığınızdır. Siz nasıl anlattığınızla karşı tarafta gerçekten bir istek, bir heyecan, bir arzu oluşturuyorsunuz ki bu girişimciliğin en önemli noktalarından bir tanesi hayata geçirmek istediğimizde. Şimdi benim birkaç tane sorum var. Dostlarımızın da soruları var. Şu anda mesela aklına gelenler chat ortamından, Q&A'den ve diğer platformlardan bize iletebilirler. Ben kısaca böyle hem 1-2 dakika sizi soluklandırmak hem de Valorem Team'in değer katan eğitimlerin hikayesini sizle paylaşmak istiyorum. Az önce hikayeden de bahsettiniz. Değinmeden geçemeyeceğim. Bizim hikayemiz de şu. 13 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam. Evlerimize kapandıktan birkaç gün sonra yeni bir girişim olan Valorem Team'deki değer danışmanı dostlarımızla dedik ki evlerde oturacağımıza herkesin kendi alanında bir uzmanlığı var. Kimi avukat, kimi mali müşavir, kimi pazarlama uzmanı, kimi farklı konuyla alakalı böyle entelektüel seviyesi çok yüksek insanlar. Dedik birbirimize o zaman akşamları birer saatlik eğitimler koyalım. Yani evde otururken bu vakti boşa harcamayalım, birbirimize değer katalım dedik. İlkini yaptık, gerçekten çok harika geçti. Sonra dedik ki biz niye bunu 25-30 kişiye kapalı yapıyoruz ki? Bunu açalım, dostlarımızla da paylaşalım. Herkes katılsın. Adına da değer katan eğitimler koyalım dedik. İlkini işte 13 Mart'ta yaptık. Sonra ikinci, üçüncü derken 130 gün içerisinde 100 bölüm tamamladık değer katan eğitimlerde. Sizin gibi çok kıymetli hocalarımızı konuk ettik, misafir ettik. Şimdiye kadar toplamda canlı yayında eğitimlerimize 15 bine yakın insan katıldı. YouTube'daki videolarımızı 1 milyonun üzerinde görüntüleme, 100 binin üzerinde de izleme aldı ve orası da çok hızlı ilerliyor şu anda. Ve çok da güzel geri bildirimler almaya başladık. Bütün dostlarımızdan, çevremizdeki insanlardan teşekkürler, takdirler. Onların da motivasyonuyla biz bu zinciri hiç kırmadık. İşte geçtiğimiz 1,5 ay öncesine kadar 100 bölümü tamamladık. Şimdi ikinci sezonda haftada bir salı günleri böyle sizin gibi çok değerli hocalarımızla bu eğitimleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Değer katan eğitimlerin hikayesi böyle. Peki Valorem Team nedir? Siz de söylediniz. Valorem Latince'de kelime anlamı olarak değer anlamına geliyor, değeri ifade ediyor. Biz Valorem olarak kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz aslında. Bir iş platformu üzerinde yapıyoruz bunu. Yaptığımız şey de ortaya çıkma hikayesi de tamamen bir ihtiyaçtan. Yıllar öncesinden beri tanıştığımız Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla birlikte benim ve onun tecrübeleriyle ortaya şöyle bir problem olduğunu gördük ve çözüm olarak bunu üretmeye karar verdik. Çevremizde birçok girişimci arkadaşımız var, birçok yazılımcı dostumuz var. Bunlar gerçekten dünya standartlarının üzerinde yazılımlar ve çözümler geliştirebiliyorlar fakat bu ürünleri doğru müşterilere ve firmalara ulaştırmakta zorlanıyorlar. Şimdi ben de yaklaşık 8-10 yıldır e-ticaret ve teknoloji sektöründe olduğum için iş dünyası içerisindeki çevremle bu dostlarıma, arkadaşlarıma faydalı olmaya çalıştım. Ama ben bir yere kadar dedik ki biz öyle bir platform kuralım ki Türk mühendislerinin geliştirdiği bu inovasyonel yazılım çözümlerini alalım, Türkiye'deki KOBİ'lerle, işletmelerle, firmalarla buluşturalım. Hem Türkiye'deki bu ürünleri yapabiliyorsak, gücümüz yetebiliyorsa globale çıkartalım, ihracat yapalım, yazılım ihracatına vesile olalım. Bir yandan da müthiş bir, az önce sizin de anlattığınız gibi müthiş bir dönüşüm içerisindeyiz. Bunu hem tüketiciler, hem firmalar, hem kurumlar iliklerimize kadar hissediyoruz şu anda. Bütün alışkanlıklarımız değişti ve bu dönüşüm aslında uzun yıllardan beri, 4-5 yıldır var fakat bu 5-6 aydır pandemi süreciyle inanılmaz hızlandı. Yani önümüzde bütün firmaları, kişileri, kurumları, toplulukları şöyle bir gelecek bekliyor. Ya bu teknolojiyi doğru kullanacağız, teknoloji zade olacağız ya da buna ayak uyduramazsak da teknoloji zede olma durumumuz var ki bunu şu anda yaşayan firmalar, topluluklar var. Biz de diyoruz ki bu Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojik çözümlerle firmaların, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne destek olarak onların teknoloji zade olabilecekleri bir imkan, bir altyapı sunuyoruz diyoruz. Peki bunun arkasındaki iş modelini daha detaylı incelemek isterse değerli dostlarımız hemen buradaki kare kodu cep telefonlarının ekranlarıyla okuturlarsa kameralarıyla bir menü açılacak. Oradan Valorem Team iş modelini incelemek istiyorum dediğinde bunun yaklaşık bir saatlik bir video kaydına ulaşabilirler. Detaylı bir şekilde dinleyebilirler. Ya da Instagram'daki bizim biyografimizdeki linkten de buraya ulaşabilirler. Akıllarında olsun, Instagram'dan da bizi takip edebilirler. Tabii geri bildirimler bizim için çok önemli. Şimdiye kadar bu kadar çok eğitim yaptık ve sürekli dinleyicilerimizin, katılımcılarımızın önerileriyle biraz daha iyi, biraz daha iyi hale getirmeye çalıştık. Bizimle önerilerini paylaşırsa değerli dostlarımız yine çok memnun oluruz. Yine buradaki kare kodu okuttuklarında bize geri bildirimlerini iletebilecekleri bir formada oradan ulaşıyor olacaklar. Bir yandan biz bu her hafta hatta her gün yaptığımız eğitimlerin içerisine sizin gibi kıymetli hocalarımızın çok değerli workshopları var. Normalde bazen bu 3 saat, 5 saat, 10 saat, 15 saat süren workshoplar olabiliyor ve firmalarla ya da bir takım gruplarla ücretli eğitimler yapıyor hocalarımız. Dedik ki biz bunları Valorem Team çatısı altında çok ulaşılabilir rakamlarla hocalarımızı ve bu eğitimleri almak isteyen, eğitime ve gelişime önem veren kişileri bir araya getirsek nasıl olur dedik. Yaptığımız bir ankette sorduk. Yaklaşık 400 kişi katılmıştı o anketimize. %70'i evet dedi, biz hocalarımızın bu değerli içeriklerine de ücretli eğitimlerine de ulaşmayı çok isteriz bu platform üzerinden dediler. Ve biz şimdi ufak ufak bu premium eğitimler serisini başlattık. İlkini birkaç ay önce tamamladık. Yani 40'ın üzerinde bir katılım vardı. Şimdi ikinci yapacağız Onur hocamızla birlikte. Yarın başlıyor bu değer katan eğitimde. Mutlaka eğer birazcık satışla alakalı, pazarlama ile alakalı, ikna ile ve iletişimle alakalı yönünüzü kuvvetlendirmek istiyorsanız bu eğitimi mutlaka inceleyin derim. Yarın akşam startı veriyor olacağız. 23-24 Eylül'de canlı olarak mutlaka buraya katılmanızı önerebilirim. Yaklaşık ayda iki seferde bu premium eğitimleri değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Şimdiye kadar yaptığımız bütün bu eğitimlerin videolarına YouTube kanalımızda ulaşabilirsiniz. Müthiş bir kütüphane oldu. Amacımız çevremize değer katmak, insanlara değer katabilmek. Eğer siz de bu eğitimleri faydalı buldu, beğendiyseniz sizden ricamız, tek bir ricamız var. Bunu çevrenizdekilerle paylaşın. YouTube kanalımızdan bahsedin, Instagram kanalımızdan bahsedin, onlara linkini atın. Daha fazla insanın hayatına buradaki eğitimlerle birlikte değer katalım diyoruz. Bir de her zaman artık şehir hayatında laptopumuzla ya da telefonumuzun ekranıyla iletişimde olamıyoruz ama spor yaparken, seyahat ederken kulaklıkla bir şeyler dinleyebiliyoruz. Podcast dünyası girdi hayatımıza son birkaç yıldır. Buradaki eğitimlerimizi de yavaş yavaş podcast'e çevirdik. Bu eğitimimizi de çeviriyor olacağız. Buradan Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten takip edebilirsiniz. Spor yaparken de artık kulağınızda bu değer katan eğitimlerimizi dinleyebilirsiniz diyorum ve ben çok teşekkür ediyorum. Şöyle slaytımı kapatayım. Şimdi dostlarımızın sorularını ben size yöneltiyor olacağım. Ama öncesinde ben ilk soruyu sormak istiyorum. Şimdi yaklaşık 1,5-2 yıldır birçok işletmeye ve girişime, KOBİ'ye de mentörlük yapıyorsunuz.
Evet.
Özellikle bu mentörlük yaptığınız girişimciler arasından bize başarılı girişimciler arasından örnek gösterebileceğiniz, hatta reklamları da olabilir. Onlara faydamız olursa çok da mutlu oluruz. Firmalarından, isimlerinden de bahsedebilirsiniz. Başarılı örneklerden birkaç tane bahsedebilir misiniz? Bize de ilham olacak bu dinleyen arkadaşlarımıza da.
Çok sevinirim. Firma ismi tabii onlardan bu konuyla ilgili bir izin almadığım için telaffuz etmek istemem. Ben başarılı bir mentorluk örneği vereyim. Çünkü dedik ya mentor yanındaki kopilottur diye. Bir sigorta firması var. Nitelikli bir hayat birikim sigortası satıyorlar. Ve işte nereye gidebilirsiniz? Aslında bir sigorta firmasında yakalayabileceğiniz inovasyon kısıtlıdır. Ama bazen gözünüzün önündeki şeyi gözden kaçırıyorsunuz. O yüzden birisiyle beyin fırtınası yapmanız çok kıymetli. Şunu sordum. Firma 3 yıllık bir firmaydı. 3. yılının içindeydi. Dedim ki kaç tane sabit bir içeride birikim poliçesi olan müşteri portföyün var? Dedi ki yaklaşık 250 ile 300 arasında aktif birikim yapan portföyüm var. Peki dedim. İki kişi var firmada. Bir aile şirketi, karı koca çalışıyorlar ve bizim gibi böyle beyaz yakadan girişimciliğe dönüşmüş bir hikaye. Peki dedim bir ayda kaç defa mevcut müşterine dokunuyorsun? Sessiz kaldı. Dedim ki bir ayda kaç defa? 2 ayda bir de olabilir dedim. Dedi ki Selin 3. yılımızın içindeyiz ve biz eski müşterilerimizi hiç tahsilat problemi falan olmadığı sürece ya da onlar bizi aramadığı sürece hiç geri dönüp aramadık. Dedim ki böyle bir şey yani gözden kaçmış belli ki orada. Tamam dedim o zaman yapacak bir şey yok. Aylardan da Ekim ayı falan. Önünde de tabii bu Aralık hep böyle hedeflemedir ya özellikle finansalla yakın sektörler için sigorta için de öyle. Dedim ki hemen pazartesi günü biz hafta sonuydu cumartesiydi buluştuğumuzda Kadıköy'de. Pazartesi günü dedim hemen müşteri listeni çekiyorsun. Ve önce mevcut müşterini arıyorsun. Çünkü bazen pazarda başka bir yerlerde yeni bir şeyler arıyorken orada bir şeyi kaçırıyoruz, değil mi? Elimizdeki kaynağı kaçırıyoruz, mevcudu kaçırıyoruz. Aralık ayının bir kere daha görüştük işte Ekim'den sonra. Aralık ayının sonunda Aralık'ta koptu. Mesajlarıma bile cevap vermiyor, görüşmüyoruz. 15 Ocak'ta tekrar buluştuk. Bana dedi ki sana bir teşekkür borçluyum. Çünkü ben de Aralık'ta işte şey birincisi, Türkiye birincisi olmuş ve bir ödül almış. Ödülün de fotoğrafını atmış bana falan. Yani benim için çok keyifli bir hikayedir. Dedim ki nasıl yaptın bunu? Dedi ki sadece eski müşterilerimi aradım. Dedim sen orada müthiş bir kaynak yatmış ama yeni müşteri yeni müşteri. İşte kafa bir şeye fokus oluyor ya. Copilot biraz daha böyle zaman zaman farklı bakış açısı katabiliyor. Bu keyifli bir hikaye. Çok hikaye var anlatsak çok hikaye ama işte biraz böyle anlattıkça sektörler de daha farklı. Ama çok güzel hikayeler de yazılacak.
Süper, süper. Onları da bekliyoruz. Başarı hikayeleriyle
Çok
alakalı
var.
bir günde böyle ayrı bir oturum yaparız. Şey tarafında bir istatistik biliyorum. Tabii bu perakende de aynı olur mu bilmiyorum. E-ticaret tarafında yeni müşteriler kazanmak, var olan müşterileri elde tutmaktan 7 kat daha maliyetli.
Doğru.
Yani bütün firmalar perakende de olsun, e-ticarette olsun ellerindeki var olan müşterileri memnun edip onları elde tutmaya odaklanmak onlar için çok daha avantajlı aslında baktığımız zaman. Sizde bazen kör nokta oluşuyor. İnsanlar aynı mesleği
Doğru.
yıllarca yapınca göremiyorlar. Bir mentorun hatırlatması çok kıymetli, çok değerli. Peki bu güzel bir başarı örneği. Bir de böyle başarısızlık örneklerinden de ders çıkartabileceğimiz bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii burada isim firma vermenize tabii ki
Çok
gerek yok.
vermeyeceğim. Hemen. Hemen söyleyeceğim. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Neyse tamam burayı anlatalım ondan sonra. Bu başarısızlık örneklerinden bir tane bugün daha çok böyle taze taze bugün bir müşteri demek istemiyorum, bir girişimci dostumuz demek istiyorum. Bir girişimci dostumla buluştum, bir yemek yeme fırsatı bulduk. Selin dedi, ben dedi battım işte 25 yaşındayken, bugün 40 yaşında. Ben dedi battım, 5 sene dedi batakla uğraştım. Peki dedim, işte dedi hayatımın dedi 5 senesi çöpe gitti. Bir girişimim vardı ve bunu batırdım. Sonra şunu söyledim ona, dedim ki kurumsal hayatta alamayacağın müthiş bir dersi almışsın, doğru mu? Doğru dedi. 3 yıl önce yeniden kendi firmasını kurmuş. Çünkü beyaz yakaya geri dönmüş battıktan sonra ve para kazanıp borçlarını ödemiş. Hani diyoruz ya markanı oluştur falan diye o sözünün eri borcunu öder markasını çok güzel arkasına almış. Ve o batmasından da müthiş inovatif hikayeler çıkartmış. Böyle aslanlar kaplanlar gibi bir projesi geliyor. Ondan bugün söz aldım. Dedim ki 3 ay sonra senin hikayeni ben eğitimlere koyacağım. İlk onun hikayesini koyacağım. Gerçekten ve o zaman o müthiş hikayeyi göreceğiz. Çok sıfırdan milyonerliğe diye kitaplar yazılıyor ya, özellikle yurt dışındaki girişimciler için. Sıfırdan milyonerliğe bir başarı hikayesi yazacağımızı düşünüyorum. Başarısızlıktan doğan. Bu arada az önce söyleyeceğim şeyi hemen ekleyeyim. Siz yeni soru sormadan. Hani girişimcilerle alakalı o körlük falan dedik ya, girişimcilerle alakalı körlüğün sebeplerinden bir tanesi de hani ben de tekrar doğdum falan filan diyorum ya, ama herkesin kendi şirketi ve projesi ve girişim ölçeğindeyse özellikle bir aşk ve bir evlat gibi seviliyor. Ve insanın böyle evladına ve aşkına karşı gözü kördür ya, bazen işte o kör noktalar oluşuyor. O benim projem süper, acayip bir şey, Amerika'yı yeniden keşfettim kafasıyla. Bazen hatalar yapılabiliyor. O yüzden onları erken yakalamakta çok büyük fayda var.
Ki süper, teşekkür ederiz.
Teşekkür.
Mehmet Bey güzel bir soru sormuş. Demiş ki Selin Hanım çok teşekkürler. Ufkumuzu açtınız. Ülkemizde en önemli sorun firma sahipleri, CEO'ların yeni fikirlere ya da yeni teknolojilere ya da danışman ihtiyacının olduğuna inanmamaları inanmamaları durumu. Bunu nasıl tersine çevirebiliriz? Çoğu durumdan şikayetçi ama destek ihtiyacını fark edemiyorlar. Acaba bu farkındalığı nasıl yaratırız? Önerileriniz nedir?
Tamam. Bunun tam olarak farkındalık yaratacak platformu yani vereceğim. LinkedIn ve belki sosyal mecralar. Şimdi bazen satışı konuşuyoruz. Ben satış konuşmayı çok seviyorum. 15 sene satış yaptık sonuçta. Diyoruz ki satış bitmedi, satış ölmedi. Sadece mecralar değişti. İşte e-ticaret vesaire. Bu danışmanlık fikrini, danışman alma fikrini bizim önereceğimiz, altını dolduracağımız şey kendi hikayelerimizi anlatmak ve bunun en kolay yolu da aslında bu içerikleri üretmek. Bir içerik üreticisi olmaktan bahsetmiyorum. Belli günlerde, belli şekillerde platformlardan post çıkmaktan bundan bahsetmiyorum. Ama özellikle bazen şunu rica ediyorum. Siz de az önce söylediniz ya, lütfen bu değer katan eğitimlerden herkesin daha çok faydalanması için birbirinize tavsiye edin dediniz. Bu çok kıymetli bir şey. Ben de şunu söylüyorum, danışmanlık aldığınızda, mentorluk aldığınızda, koçluk aldığınızda, bir hizmet alarak büyüttüğünüzde lütfen etrafınıza tavsiye edin. Çünkü en güzel referans o. En güzel büyütme şekli o. Bence kabul edilecek çünkü son 6 ayda çok şey değişti. Hiçbir şey eskisi gibi değil.
Doğru, kesinlikle katılıyorum. LinkedIn'le alakalı, LinkedIn'i etkin kullanmakla alakalı müthiş bir eğitim yaptık Rabia Hanım'la. YouTube
Evet.
kanalımızdan ulaşabilir bütün
Evet.
değerli dostlarımız. Mutlaka o eğitimi izlemelerini tavsiye edelim. Buradan da tekrar bir hatırlatmış olayım. Şimdi bütün platformlardan sizi takip eden ya da mentorluk alan dostlarınız var. Hepsi
Var
teker
var.
teker selamlarını iletiyorlar size.
Hepsine selam olsun herkes.
Evet, onları da iletmiş olalım.
Bir şey
Şimdi
söyleyebilir miyim?
tabii lütfen buyurun.
Atakan Bey hala buradayken on bir yorum yazmış gördüm.
Evet.
Neden demiş işte Atatürk'e, acaba slayt açılmadan önce mi yazdı diye düşündüm bunu. Sunum bizden değil gibi demiş. Haklı da olabilirsiniz, bunu birlikte özelden de konuşabiliriz ama sunum yerli ve milli. Bununla gurur duyabilirsiniz beğendiyseniz eğer. Çünkü gerçekten yaşanmış hikayelerden ve bizden. Ben burada çok özür dilerim. 1881 ile başlıyorum. Evrenin bana verdiği bir armağan bu. Doğum tarihim benim. Ben burada Atatürk'ün hikayesini anlatmak haddim değil. Sadece onun bana verdiği içsel motivasyonu bir slaytta ekleyerek hatırlayıp naçizane bir saygı duruşumda durup arada yoluma böyle devam ediyorum. Teşekkür ederim bu farkındalığınız için.
Peki teşekkür ederiz Atakan Bey de. Belki o slaytı görmeden önce yazmış
Muhtemelen.
olabilir. Ben de dikkat edemedim. Sema Hanım birkaç eklemede bulunmuş. Özetle şunu sormuş. Girişimciliğe ilk adım da cesaret çok önemli. Siz de katılır mısınız demiş. Bu ilk adımı atarken belki orada yapılan hatalar, belki sizin önerileriniz. Çünkü biraz böyle beyaz yakalı insanların girişimcilikle alakalı bazen hevesleri olabiliyor. Birkaç adım attıktan sonra tekrar böyle siz de bahsettiğiniz geri dönüşler
Evet.
olabiliyor. Orada doğru ve sağlam ilerlemek için hangi böyle bir checklist var mı önerebileceğiniz? Şu şu şu kontrolleri yaptıktan sonra doğru yoldasınız, devam edin, ilerleyin diyebileceğiniz.
İşte bu aslında bu sunumun en başına geri döndüğümüz, o kendimizi tanıma noktasından başladığımız şey. Siz de söylediniz ya, bu bir heves olmasın. Ama hayatta şöyle bir söz var, artık bunu çok seviyorum ama her sohbette de artık kullanmayayım diyorum. Yine geliyor, yine geliyor. Denedin, yenildin. Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil diyor Samuel Beckett. Ve bu sözü QNB Finans Bank'ın girişim inovasyon merkezinde duvara yazmışlar böyle neonlarla. Gördünüz mü bilmiyorum ama bence işin özünde bu var. Hani deneyip yenilmekte bir sıkıntı yok. Başarısızlık hikayesinden de müthiş başarılar doğuyor. Ama tabii ki cesaret, motivasyon en önemlisi. Ama rehberi gerçekten bu eğitimin başına koyduğumuz şey. Kişisel SWOT analizimizden başlayarak, zevk aldığımız şeylerden, neden çocukluğumuzda oynamak istediğimiz oyunları soruyorum. Çünkü bireysel bir şeyi seviyorsan eğer oradan başladığında, çıkarttığın girişim fikri, inovasyon ya da yapmak istediğin şey takım oyununu gerektiriyorsa, belki orada biraz sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden ilk önce hangi oyunları oynamak istediğini, birinci güdülerini bir kontrol et. Checklist burada.
Süper. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Peki Selin Hanım, sizi dostlarımız takip etmek isteseler hangi kanallardan ulaşabilirler? Web siteniz, yazdığınız bloglar ya da bunun gibi dijitalde ulaşabilecekleri kanallar nereler acaba? Paylaşabilir misiniz?
Tamamı paylaşımlarımın hepsini LinkedIn'den veriyorum. LinkedIn URL'im Selin Kılıç 1881. Instagram'dan aktif buluşmalarımı mutlaka mutlaka timer kurarak veriyorum. Yine Selin Kılıç 1881. Eyvah Patron oluyorum. Benim bir alt markam, alt projem. Girişimciler için yaptığım bir atölye. Yüz yüzeyken müthiş keyifli. Online'a da taşıdık. Ve bir sosyal sorumluluk için yaptık. Ondan da çok güzel geri dönüşler aldık. Eyvah Patron oluyorum. Kendi adıyla münhasır ve Instagram hesabı var. Selin Kılıç bu kadar bir insan. Bu akşam size yolculukta eşlik etti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman her yerden bana ulaşabilirsiniz. Çok mutlu oldum.
Evet, çok teşekkür ederiz. Bizler de çok mutlu olduk. Gerçekten harika, çok keyifli bir eğitimdi. Bu akşam sizinle girişimcilik yolculuğuna birlikte çıktık aslında, öyle diyebiliriz. Bütün katılan dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün eğitimlerimizi YouTube kanalımızdan ulaşabilir, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Dostlarınızla paylaşırsanız hep birlikte daha fazla insanın hayatına değer katalım diyoruz. Herkese iyi akşamlar. Yarın akşam Onur hocamızla birlikte özel bir pazarlama, satış pazarlama, bilinçaltına, sihirli satış eğitiminde birlikte olacağız ve haftaya Salı günü de yine çok kıymetli, sürpriz bir hocamızla harika bir değer katan eğitimde sizlerle birlikte olacağız diyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, selamlar yürekten ve canı gönülden. Ziya
Çok
Bey çok teşekkür
teşekkürler.
ediyorum.
Biz
Sağ olun.
teşekkür ederiz. Görüşmek üzere herkese. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.
Sağ olun.